Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacegan'la Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin ve bendeniz Numan Ruhullah Aras, hepinize hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hocam. Çok teşekkür ederim Numan Bey kardeşim. Yine güzel bir mektupta buluşalım. Yine Allah dostluğunun gönül dünyasından yansıyan bu güzel incileri takınalım inşallah.
İnşallah hocam.
Diyorum.
210. mektup.
Hocam. Birkaç mektubu atladık değil mi? Şu sebebi şuydu. Çok evet. Zor böyle tasavvufun hakikaten keşfi tarafı olan konuları olunca atlıyoruz bazen. Okuyucularımız kusura kalmasınlar.
208,
bizi aşan tarafları var. Kendi o manevi deruni hayatından bahsediyor İmam Rabbani Hazretleri bazen. Çok yüksekte olan bitenlerden bahsediyor. Biz daha bu yüce dağın eteklerinde oynayan çocuklarız Numan'cığım.
Yanlış anlaşılma arasa vesile olmamak gerekiyor
çok
bazen.
Çok uzun
hocam.
Açıklamak gerekiyor. Anlayamadığımız yerler de çok. Onları artık okuyucularımız daha ehline sorarlar.
Ama hocam bir de siz şimdi işin zaten ehlisiniz de. Diyelim ki bunu kendisi okuduğu zaman dinleyici aldı okudu mektubu mesela.
Yani oraları pek bence anlayamıyorsa atlasın derim.
Atlasın dersiniz.
Yani işin ehli olmak bu işi kitaplardan okumakla anlaşılmıyor. Tasavvuf tamamen hal ilmidir. O hali yaşamadan anlayamazsınız. Bazen de anlasanız dahi anlatmanın da manası yoktur. Çünkü bu sefer dinleyici de anlamaz. Böyle olunca hani biz daha çok bize hitap eden mektupları ele almaya çalışıyoruz.
Burada. İnşallah hocam. Molla Şekibi İsvihani'ye yazılmış.
İsfahan 200, demek ki adam evet. İsfahanlıymış. İsfahan'da oturmasa bile oranın demek ki gelen bir zat. Ya da ilginç değil mi? Yani İmam Rabbani Hazretleri bir eli İran'da, bir eli efendim Pakistan'da, Afganistan'da. Zaten Hindistan dediğimiz yer Avrupa'dan birkaç kere daha büyük bir kıta herhalde.
Evet, tabii.
Büyük bir kıta. Oranın her tarafına halifeler göndermiş. Allah ondan razı olsun. İslam'ın ihyası için büyük gayretler sarf etmiş. Bakalım burada ne tür bir hataya, ne tür bir veya yeni konuya parmak basıyor?
Nefahat kitabının bazı ifadelerini izah ve bazı nasihatler.
Yani bizim tasavvufi eserlerde, Nefahatül Üns'te, diğerlerinde bazen böyle yanlış anlaşılacak bazı yerler olabiliyor. Onları herhalde açıklayacak.
Evet. Bu sermayesi kıt fakire şefkat ve merhamet yolunu göndermiş olduğunuz değerli mektubunuzu okumak şerefine nail oldum.
Yani ne kadar güzel Allah dostu ki.
Evet.
Sermayem kıt diyor, fakirim, acizim. Tabii sufilerin hep bir şeyi budur zaten hayata. Kendilerine bakışı budur. Yani ben oldum, ben her şeyi bilirim falan, benden büyük yok. Bunlar tasavvufun sözlüğünde bu tür kelimeler yer almaz. Hep fakiri pür taksir, abdi aciz, yani günahkar kul şeklinde kendilerini tanıtırlar.
Çok dehşet girişler de var ama hocam.
Hakikaten de budur yani. İnsanın aslı budur. İnsanın aslı tevazudur, hiçliktir, yokluktur. İmam Rabbani Hazretleri Allah razı olsun bize de örnek oluyor.
Çok sevindim ve memnun kaldım. Selamet üzere bir hayat ve selamet üzere bir ölüm dilerim.
Hepimiz diliyoruz.
Evet.
Yani dünyada selamet, tabii selamet demek rahat konfor manasına gelmiyor. Küfürden, şirkten, efendim onun zulümatından selamette olmak. Fitnelerden selamette olmak. Yoksa biz bazen böyle bir hayat tarzı var. Türkiye'miz, insanımız biraz son zamanlarda rahatımıza düşkün olduk. Bir elimiz yağda olsun, bir elimiz balda olsun. Kızımızı vereceğiz. Parası var mı, arabası var mı, evi var mı onu soruyoruz. İşi var mı?
Dünyalı.
Yahu önce bu adam fitneden selamette mi? Namazını kılabiliyor mu? Küfürden selamette mi? Önce bunu sormamız lazım ya. Bunu sormadığımız zaman zaten maddi varlığı olsa bile onun da hayrını görmüyor insanlar.
Görmüyor.
Görmüyor ama manen selametteyse bir insan, onun her türlü varlığı, efendim zenginliği, Allah onun da hayrını herkese gösteriyor. Bu
evet.
Da önemli bir husus. Yani hem diyor bu dünyada selamette olalım fitnelerden, hele ahirette inşallah sorgusuz sualsiz cennete gidelim.
Evet, yaşadığın sürece fakirlerin sevgisi kalbinden eksik olmasın.
Ha, bu çok önemli bir şey. Aslında yani fakir demek tabii sufiler, yani dindar insanlar diyelim biz burada.
Dervişler
yani,
mi diyelim?
Dervişan, dindarlar, alimler, salih kullar, peygamberler hepsi içine girer. Bunları sevmek çok önemli. Çünkü insan sevdiğinle beraber. Bugün maalesef işte bu televizyonlar, basın, yayın, sosyal medya hep bizim sevgimizi yanlış yönlere kanalize ediyor. Yani İslam'ı düşman tipler, haram işleyen, fuhşiyat işleyen tipler güzel gösteriliyor. Rol model diyorlar ya bu şeyde, eğitimde.
Evet.
Hepsi birer rol model oluyor maalesef. Onlara karşı hadsiz bir sevgi oluyor insanların kalbinde. Bu da tabii Allah göstermesi insanları yavaş yavaş dinden, imandan, İslam kültüründen, Türk örfünden ve adetlerinden alıp götürüyor. İşte dedi ki biraz önce, bir önceki sohbetimizi hatırlarsanız, evet, sol elle yemek yemek. Niye? Batılı yiyor. Batılılar da işte modern falan filan.
Niye yiyorlar ki? Çünkü yani, onlar ona yatkınlar hocam. Ya Cenab-ı Allah öyle yaratmış.
Muhtemelen kültür, şöyle yok. Ortada yok değil. Yok orada Allah, Allah'ın emri sağdır da kesinlikle. Onlar dinlerini terk etmişler. Kendi nefislerine uymuşlar Numan Bey kardeşim. İsa Aleyhisselam'da.
Bilinçli mi yapıyorlar yani solla yemeği hocam?
Yani bilinçli. Veya bir süresi artırmış mı dini artık? Hayattan çıkarınca geriye ne kalıyor? Nefis ve şeytan. Tabii nefis ve şeytan Hristiyan içinde var, Yahudi içinde var. Hı. Onlar hiçbir zaman İslam'a veyahut da genel ahlak kaidelerine uygun, insan fıtratına uygun bir şey yaptırmazlar. Hı. Nefis ve şeytan her zaman fıtratı ve genel İslam kuralları zorlayan şeyler yaptırır. Hı. Yani artık onlar tabii yani Allah'tan korkmuyorsan istediğini yap diyor ya Peygamber Efendimiz. Hı hı. Onlar artık şeyi aşmış, yani bendi patlatmışlar, baraj patlamış. Onlar şimdi dine uygun mu değil mi, böyle bir dertleri de yok. Hı hı. Onlar zaten tamam, gidecekleri yani şeyleri belli, istikballeri. Ya bize evet, ne oluyor ki? Hem hak din üzereyiz, hem hidayet üzereyiz, hem de
onlara üyküniyoruz.
Her gün namaz kılarken velat dalin, yani sapıtmışlardan bizi uzak tut ya Rabbi.
Hem öyle dua ediyor.
Gayril mağdub aleyhim, gadaba uğrayan insanlardan bizi eyleme diye dua ederken, ama yani dilimiz bir şey söylüyor namazda. Namazdan çıkıyor, esnaf dükkanına koşuyor. Hı hı. İşte efendim Noel Baba'nın şeyini koymuş dükkanın önüne. Cuma'ya gidiyor ama biraz sonra mağazasında, iş yerinde veya efendim alışverişinde veya efendim lokantasında, hı hı, çatalları diyor ki garsona, yani bunları çatalı sol tarafa koyacaksın.
Evet.
Ya arkadaş, sen zaten bir işi haram, bir de onu teşvik ediyorsun. Hiçbir yere koy, önüne koy mesela tabağı. Hani sola koysak İslam dinden Müslümanlar razı olmuyor. Sağa koysak efendim modern işte sosyal.
Hiç koymasan
insanlar,
iyice zaten şey yapıyorlar.
O zaman yani sen de tepesine koy, evet, tabağın içine koy. Yani insan düşünürse,
kendine has bir şekil geliştir.
İnsan düşünürse bir İslami çıkış her zaman bulur. Veya siz hakimsiniz veya avukatsınız. Hı hı. Siz avukatsınız Numan Bey. Geldi size iki müşteri. Müşteri yani senin müşterin haksız. Hı hı. Ya şöyle desen kardeşim, bak sen haksızsın. Bu mahkemeyi ben sana kazandırırım, merak etme. Ben iyi bir avukatım ama ahirette sen de yanarsın, ben de yanarım. Gel kardeşim, hak etmediğim bir şeye iddiada bulunma. Hı. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ikinizden iki kişi bana gelir diyor. Birisi diyor daha böyle dili iyi döner, kendini iyi anlatır, iyi sunar. Hak etmediği bir şeyi benden alabilir diyor. Karnına cehennem ateşi doldurmuş olur diyor. Daha ne desin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Avukatsan böyle diyeceksin. Hakimsen diyeceksin ki yani o işte efendim davalı insanları, gel kardeşim bak İslam'a göre bunun çıkış yolu budur. Çok daha güzeldir, çok daha hoştur. Gelin şunu kendi aranızda halledin. Beni de günah sokmayın. Şimdi ben hüküm vereceğim. Bunlar yapılabilir esasında, biliyor musunuz? Ve şunu söyleyeyim. İslam'ın her kuralı, her ahkamı insan fıtratına uygundur. Hiçbir insan, batıdaki bir insan da İslam'dan rahatsız olmaz esasında. Ben İngiltere'ye 95 senesinde gittim, dil öğreniyorum. Hı. Dediler ki sen madem ilahiyatçısın, herkes sunum yapacak, sen de bir sunum yap bakalım. Ben de düşündüm ne, nasıl bir sunum yapayım. Dedim ya bu batılılar İslam'daki kısastan çok rahatsız oluyorlar. Hı. Ama kısasın da sırrını bilmiyorlar. Şunlara dedim kısas anlatayım İngilizce olarak. Hı hı. Anlattım bana, sonra dedim ki onlara. Onlar tabii biraz itiraz ettiler falan. Ya sizin bütün sizin filmlerinizde filmin kahramanı, hı hı, en sonunda ne yapıyor? O kötü rolde oynayan adamı hem de işkence ederek öldürmüyor mu? Değil mi? Böyle parça parça bütün o hani aksiyon filmlerim diyorlar.
Evet.
O filmlerde bir tane kahraman oluyor, bir de kötü, evet, adam oluyor. En sonunda kötü adamı
mutlaka
böyle işkence ede evet, eziyet çektire öldürüyorlar.
Siz de bundan mutlu oluyorsunuz.
Demek ki dedim insan fıtratında intikam var. Bak dedim İslamiyet sizin dediğiniz gibi sırf intikam da değil. O kadar rahmet dini ki önce diyor ki affet. Kardeşim sana bir hata yaptı. Numan Bey ben size kızım bir tokat attım. Atmam da yani, veya siz bana attın, hadi öyle diyeyim. Sen bana kızım bir tokat attın. Diyor ki yüce dinimiz, ya Numan kardeşini affet. O anda kızmıştır. Elinde olmamıştır. Belki hanımına kızmıştır. Yani Müslümana bahane üret. Onu affetmek için.
İyi yiyor.
Veya çok zarar gördüm arkadaşım. İşte sen tokat attın, elim kırıldı, ayağım kırıldı, işten güçten kaldım. Çoluğum çocuğum nafakasına götüremedim. Bana tazimat ver diyorum. Diyet diyoruz buna değil mi? Öldürmelerde. Onu alma hakkım var. O da olmadı. Hakikaten yani çok haksız bir şey. Var değil mi bugün maalesef? Yani var. Tecavüzcüler çocuklara
maalesef.
Olmadık zulmü yapanlar. Hani insanlığı maalesef. Artık kat kat fersah fersah arkada bırakmış tipler evet. Var ki hiç kimse onları ne affeder ne diyet ister.
Temizlensin toplumdan diye.
Bu da kısas diyor dediğimiz. Ne mahsuru var dedim. Hepsi ağız açık kaldı. Hocam doğru söylüyorsun dediler. Dedim eğer benim bu dinimiz yanlışsa siz niye böyle filmler de teşvik ediyorsunuz? Ya dedim siz yanlışsınız falan. Hepsi hak verdi. Şunu diyeceğim yani İslamiyet'in kurallarını nerede uygularsanız uygulayın. Hiçbir yerde, hiçbir zaman İslam haksız çıkmaz. İslamiyet mucizedir. Psikolojik olarak, hukuki olarak, sosyolojik olarak, bilimsel olarak, Allah'a sel ekle, senin kadar ilave et. Her açıdan İslamiyet mucizedir. Şimdi geçenlerde hani böyle güzel şeyler çekimler yapıyorlar.
Evet.
Bir hanımefendi bir yerden deney yapıyorlar. Yani Batılılar çok ilginçler. Hani bizde bunlar caiz değil bazı deneyleri yapmak. Yani bir kadın böyle gayet açık bir şekilde bir yerden yürüyor. Video çekmişler gizli kamerayla.
Sosyal deney dönüyor.
Sosyal deneyler evet. Yapıyorlar. Ne kadar öyle aylak tipler varsa tabii Amerika'da bu yapılan. Böyle hani var ya orada ikili üçlü gruplar böyle ayakta falan konuşurlar falan. Her bir erkek o geçen hanımefendiye bir laf ediyor. Yani rahatsız ediyorlar onu. Aynı kadın aynı yoldan 5 dakika sonra hemen dolaşıyor. Bu sefer tesettüre giriyor. Güzelce kapanıyor. Oradan geçiyor. Kimse dönüp bakmıyor. Şimdi İslam'ın mucizesi değil mi Allah aşkına bu? İslam'ın mucizesi işte. Rabbimiz insan fıtratını tabii ki ya yaratan bilmez mi diyor ayet-i kerimede. Tabii ki bilir. O yüzden hani bunları maalesef hayata geçiremiyoruz. Sevdiğimiz tipler, sevdirmeye çalıştığımız tipler hep hata yapıyoruz. İslam'ı iyi anlamadığımız için. İmam-ı Rabbani Allah'a bunu söylüyor. Peygamberi sev. Onu seveni sev, evliyayı sev, fakiri alimi sev,
fakiri sev.
Fakirden kasıt tabii hem o maddi fakir, onlara yardımcı ol, onlardan tiksinme, onlardan uzaklaşma. Hem de tabii buradaki manası sufidir. Yani bizim tasavvufi eserlerde muhterem dinleyicilerimiz, fakir sufi manasına gelir. Yani Allah'a muhtaç. Allah'a muhtaç insan. Evet. Kendisini Allah'a muhtaç bilen insan demektir. Biz genelde neye muhtaç hissederiz kendimizi? Haşa Allah var orada dursun ama bizim paraya ihtiyacımız var, pula ihtiyacımız var, efendim işe ihtiyacımız var. Var. Bir de Allah'a ihtiyacımız var diye düşünürüz. Sufi öyle değil. Sufi der ki benim sadece Allah'a ihtiyacım var. O benim Rabbim beni doyurur, yedirir, içirir, şifamı verir. Her şey ondandır der. Rahat eder. Gafil insan ise bin bir türlü putun peşinde. Ondan rızık dilenir, bundan şifa dilenir.
Memnun da olmaz.
Tabii öylece ömrü geçer gider. O yüzden buradan bir şeyden yola çıktık. Sevmek, sevilmek, kimi
evet,
seveceğiz,
fakiri
kimi
sevmeyeceğiz. Fakirlerin sevgisini kalbinden eksik etme.
Sufilerin sevgisini.
Öldüğünde onlara olan bu sevgin ana sermayen, asıl servetin olsun.
Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadisinde geçiyor ya. Diyor ki birisi, ya Resulallah kıyamet ne zaman? Diyor kıyamete ne hazırladın? Tamam soruyorsun da yani kıyamet, ya bugüne yarın sen esas neyi hazırladın? Diyor ki ya Resulallah çok bir şey yapamadım ama Allah'ı ve Resulünü seviyorum. El mer'u me'aman ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Çok büyük bir sermayedir bu. Bizim için çok sevinilecek bir sermayedir. İnşallah önce peygamberimizi, tabii Kur'an-ı Kerim'imizi, Rabbimizi, bütün o manevi şeyleri içine alarak söylüyorum. Hani böyle bazen hocam şunu niye söylemedin demesin. Yani burada konuşuyoruz. Evet. Bazen hani aklımıza gelmez. Hadisleri, hadis kitaplarını, alimleri, alimlerin efendim oturduğu medreseyi. Evet. Yani insan sevdi mi? Hani bizde bir şey vardır. Yani Mecnun gelmiş. Köpeği öpüyor. Böyle bir uyuz köpeği öpüyormuş. Yani kardeşim bu köpeği sen ne öpüyorsun? Yani böyle sarmaş dolaş. Ya demiş bu Leyla'nın köyünden geldi.
Evet.
Ya. Şimdi Rabbimizin köyünden haşa. Köy yok da hani o manevi alandan gelen her şeyi
evet.
Sevmek zorundayız. Bu tam tersi. Maalesef toplumda. Mesela Müslümanca isimler. Ramazan.
Evet.
Şaban. Adam film çekiyorsa komik ve kötü rollere bu isimleri koyuyor ki.
Art niyetli olarak.
Bu isimler halkın gözünde böyle duyulduğu zaman
evet.
Böyle bir gülümseme, böyle bir sırıtma ortaya çıksın.
Evet.
Yani sevilmesi gereken şeyi sevdirmiyor. İmam Efendi'yi filme korsa kesin ırz düşmanı,
evet.
Sahtekar, açgözlü bir adam rolünde koyuyor mesela, haşa. Ya kardeşim, yani Allah'tan kork. Bu ümmet imamlara ne zarar görmüştür? Hiçbir zarar görmemiştir elhamdülillah. İstisna kaideyi bozmaz.
Evet.
İlla onu koyacak. Ama başka bir yerde de kötü rolde oynayan, yani fuhuş yapan bir adamı da iyiliksever,
evet,
insansever bir rolde koyuyor mesela. Niye? İnsanlar dinden uzaklaşsın,
hı
hı. Dini sevmesin, dini sevmeyen insanları sevsin.
Toplumun yapısını bozmak.
Her filme içki köşesi koyuyor. Maalesef. Kardeşim, hangi evde içki köşesi var Allah aşkına? Hangi Türk'ün evinde? Çok istisnadır, evet, bunlar.
Ayakkabıyla girmek mesela çok garip
bir karşılığı. Ya hangi Türk'ün evine? Ben daha şimdiye kadar, evet, çok ev gezdim. İşte ayakkabıyla hiç
girmedim. Yurt dışında da çok fazla yok hocam yani.
Ya yurt dışında kimse evinizde adam sokmuyor.
O yani, değil mi hocam yani? Evet.
O adam kendisi girmiş, ne olur. Ama evet, şimdi yani bizim bütün filmlerimizde ev ayakkabıyla girilir. Evet. İçki köşesi olur. Herkesin belinde bir silah, mafya gibi, o onu vurur, bu bunu vurur. Bütün o fuhşi şeyler böyle gayet hoş gösterilir. Ya Allah'tan korkmak lazım. Bunlar toplumun şeyine, temeline dinamit,
evet,
atıyor esasında, ama sonra bakıyorsun işte liseli kızlarımız, liseli gençler, hı hı, böyle kötü rol modellerle,
hı
hı, yanlış sevgilerle birini vuruyorlar, kırıyorlar, dövüyorlar. Yanlış yollara düşüyorlar maalesef.
Maalesef hocam. Gayet nazik bir üslupla yazıyorsunuz ve Nefahat kitabında geçen aşağıdaki hikayenin iç yüzünün ne olduğunu soruyorsunuz diye bir,
evet,
giriş yapmış, bir soru sormuş.
Hikayeyi bir dinleyelim.
Nefahat
şimdi
kitabında bir hikaye var hocam.
Buyurun.
Mürşit İbni Sekine'nin bir müridi bir gün yıkanmak için Dicle'ye girer ve suya dalar. Başını kaldırdığında kendisini Nil'de bulur. Sudan çıkar ve Mısır'a gider. Orada evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Orada 7 yıl kalır. Sonra bir gün denk gelir yıkanmak için Nil'e girer, suya dalar. Başını bir kaldırdığında kendini Dicle'de bulur. Önceden koymuş olduğu elbiselerinin Dicle'nin kıyısında olduğu gibi durduğunu görür. Elbiselerini giyer ve evine döner. Hanım ona, misafirler için hazırlamamı emrettiğin yemek hazırdır der. Hikaye böyle devam eder.
İsterseniz araya kaldı mı?
Böyle bir hikaye.
Evet, eğer şeye girmiyorsak,
evet,
açıklamaya çalışalım. Güzel.
Buyurun hocam, bir 3-4 dakika daha vaktimiz var.
Evet. Tabii şimdi tasavvufi eserlerde,
hı,
bazen pek çok rivayetler var.
Evet.
Allah dostlarından menkıbeler var. Bahattin Akşibani Hazretlerinden, Abdülkadir Geylani Hazretlerinden. Şimdi şöyle bir deney yapsak. Numan, yani bizde bir sessiz tren diye bir şey vardı, hatırlar mısınız?
Evet.
Herkes birinin kulağına bir şey fısıldar.
Hı hı.
Yani 5 kişi oynarsınız.
Evet.
İnanın 5. şahıstan duyduğunuz kelime
çok farklı.
Çok farklıdır. Ya, hı hı, şimdi bu Allah dostları, kimisi 1000 sene önce yaşamış, kimisi 800 sene önce yaşamış, kimisi 700 sene önce yaşamış.
Hı hı.
Onlardan bize bazı rivayetler geliyor. Bu rivayetlerin bir kısmı akla, mantığa, hatta İslam'a ters rivayetler geliyor bize. Bu durumda ne yapacağız?
Hı hı.
Genelde bizim sufiye kesiminin yumuşak karnı burasıdır.
Hı hı.
Bir şey sufreden nakledilmişse onu gözü kapalı kabul et.
Hı hı.
Ben şimdi size desem ki bunu bir Amerikalı yaptı, yok ya öyle şey olmaz dersiniz. Bunu bir fakih yaptı desek inanmayız. Ama bunu Abdülkadir Geylani yaptı deyince
inanın.
Hiç sorgusuz sualsiz inanıyoruz. Tabii inanmak lazım, biz kerametleri kabul
haliyle
ediyoruz.
Evet.
Ama ve lakin şimdi İslam aleminde şu anda maalesef böyle bir Müslümanları kandırmak için rüyaları kullanan,
evet,
keşif kerameti kullanan pek çok sapık hareketler de var.
Maalesef.
Adam diyor ki mesela işte rüyada peygamberi gördüm. Git falancayı dinle. Git falancaya bana arsasını versin. Arsaya da büyük bir işanı yaptırsın bana.
Hı hı.
Yani peygamber sen gördün. Peygamber sana dese ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey Numan git Süleyman Hoca'ya bir 500 lira ver.
Hı hı.
Bak getirsin alırım Numan Bey.
Evet.
Niye?
Peygamber
çünkü sen amel edebilirsin. Ama desen ki ya Süleyman Hoca bana bir 5000 lira ver. Ya da peygamberi gördüm dersen,
evet,
orada sıkıntı var.
Doğru.
Çünkü sen amel etmekle zorunlusun.
Evet, evet.
Ben amel etmekle zorunlu değilim. Şimdi bu tür keşif, keramet, rüya maalesef ülkemizde,
hı hı,
suyu çıkarılmaya çalışılıyor. Kötü niyetli insanlar çok fazla.
Maalesef.
Geçenlerde istersen ikinci arada gireyim. Bir
olur hocam.
Üveysilik konusu var.
Hı hı hı.
Bugünlerde gündemde duydum, çok üzüldüm yani.
Üveysilik.
Üveysilik, yani, hı hı, üveysilik, hı hı, denen,
evet,
şey var.
Evet.
Rüyada bir insana istifade etmek.
Evet.
Ama birisi çıkıyor, üveysilik deyip her şeyi yerle bir ediyor.
Evet.
Medreseyi, tekkeyi hiçbirini tanımadan ben üveysi olarak her şeyi hallettim. Her şey bana gösterildi, her şey bana bildirildi. Benim dışında adam yoktur. şeklinde bir yol. İşte ne oldu? Bunlara karşı uyanık olmak için İmam Rabbani, Allah razı olsun ondan.
Evet.
Şimdi böyle bir nefahatta bir hikaye geçmiş.
Evet, cidden garip bir hikaye.
Garip, garip bir hikaye. Akla mantığa sırrını... ters biraz. Şimdi bakalım ne diyecek o konuda.
Tamam, aradan biraz sonra.
Dinleyicilerimiz heyecanlansın.
Bence de hocam.
İkinci arada açıklayalım.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir hikayeden bahsetti İmam Rabbani Hazretleri. Müridin nehre girip çıkması, Nil'den girip Dicle'den çıkması, Dicle'den çıkıp Nil'den geri girmesi tarzı bir hikaye var. Mürşid İbni Sekine'nin bir müridi bir gün yıkanmak için Dicle'ye girer ve suya dalar. Başını kaldırdığında...
Dicle nerede? Bağdat'ta.
Bağdat'ta. Onu kendisini Nil'de bulur, sudan çıkar ve Mısır'a gider.
Yani Nil'de, Kahire'de.
Evet, orada evlenir. Çoluk çocuğa karışır. Orada 7 yıl kalır. Sonra bir gün denk gelir, yıkanmak için tekrar Nil'e girer. Suya dalar, başını bir kaldırdığında kendini tekrar Dicle'de bulur. Önceden koymuş olduğu elbiselerinin Dicle'nin kıyısında olduğu gibi durduğunu görür. Elbiselerini giyer ve evine döner. Hanım ona misafirler için hazırlamamı emrettiğin yemek hazırdır der.
O da hikaye böyle devam eder. Ki,
evet.
Yani işte hanım yemeği bir saatte iki saatte pişirir ya.
Hı-hı.
Bir saat sonra eve gitmiş, banyo almış Dicle, duş almış, terlemiş demek ki adamcağız.
Hı-hı.
Gitmiş ki yemek pişti, yani bir saatlik bir vakit geçti. Halbuki kaç yıl diyordu? 7 sene. Çoluk çocuğu da karışmış.
Evet.
Bakalım bu hikaye olabilir mi? Bizim bir kısım sufiye sorarsan tabi olur hocam derler hemen.
Evet.
Olur ama bu iş bir kişiyle ilgili olsa tamam. Bir de orada çocuklar oldu, orada hanım oldu. Evet. Bir anda adam kayıp mı oldu şimdi yani?
Evet.
Böyle bir olay var mı bugün? Mesela Numan Bey bir anda kayboldu. Evet. Burada çocuğu var, eşi var. Mağdur duruma düştüler. Nereye gitti bu adam? Gitti bilmem Mısır'da falan filan yani. Akla mantığa ters biraz.
Evet.
Onu söylüyor. Bakalım ne diyor cevabında.
Aziz dostum, bu hikayede problemli olan yön yıllar alacak bütün bu olayların bir anda meydana gelmesi değildir.
Yani Peygamber Efendimiz ondan bahsediyor işte. Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde yıllar sürecek işler yaptı.
Evet.
Ve yatağında sıcaklık kaybolmamıştı.
Evet.
Yani Allah'ın huzuruna vardı. Gökler aleminde semaları açtı. Bunlar olabilir. Hı-hı. Sıkıntı burada değil.
Değil.
Sıkıntı nerede?
Evet, çünkü böyle olaylar çokça vaki olmaktadır. Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç mucizesi de bunlardan biridir. Yükseliş basamaklarını kat edip binlerce yılda geçirebilecek vuslat mertebelerini aştıktan sonra geri geldiğinde yattığı yatağın sıcaklığının hala soğumadığını, abdest için ipreye koyduğu suyun hareketinin henüz durmadığını gördü.
Ya işte bu kadarlık yani birkaç saniye gibi gözüküyor dünya zamanına göre ama... Oluyor bunlar. Bunlar mümkündür.
Nefahat kitabında geçen bu hikayenin bastığı zaman açısından sorunlu bir yönü yoktur.
Yani Allah-u Teala isterse bir veli
zaman içinde kuruna, zaman yaratabilir.
Zaman içinde zaman yaratır. Aynen. Onun zamanına bereketler verir. Hı-hı. Ama iş başkıyla taalluk ettiği zaman orada sünnetullah bozulmuş olur.
Sorunlu olan yönü bu sürenin Bağdat'ta anlık bir zaman dilimini karşıladığı halde Mısır'da 7 senelik bir zaman dilimine tekabül etmesidir.
Ya.
Mesela
tarifle
ve
takvimle işe düştük şimdi.
Birinde anlık, öbüründe 7 yıl.
Orada çalıştı, borçlandı, efendim işte eşi var diyelim, çocukları oldu falan. Şimdi bu adam bir anda buharlaştı.
Evet.
Hukuki tarafı var bu işin. Onları söylüyor, evet.
Mesela bu olay olduğunda aynı zaman dilimi içinde Bağdat'ta Hicri 300 yılı yaşanıyorsa Mısır'da Hicri 307 yılının yaşanması da söz konusudur.
Yani takvimde bir değişiklik oldu.
Evet.
Orada zaman ilerlemedi Bağdat'ta. Halbuki Mısır'da 7 yıl geçti.
Evet.
Bunu nasıl açıklayacağız şimdi?
Böyle bir şeyin...
Bunun sonucunda başka şeyler ortaya çıkıyor.
Evet.
Bunları mesela desem ki ben şimdi Numan Bey buradan borçlandım ettim sonra kayboldum. Falan filan. Sonra bütün borçlarım şunlar bunlar, bunların fıkhi olarak hükmü ne olacak değil mi?
Doğru.
Yani Allah-u Teala bize bir nizam göndermiş. Bu nizam sadece ukrevi değil ki.
Evet.
Yani dünyayı da ilgilendirdiği için burada bir imkansızlık söz konusu.
Böyle bir şeyin olması ise ne aklen mümkündür ne de naklen caizdir. Bu tür haller bir iki şahıs için mümkün olabilirse de farklı bölgeler ve birden fazla yerler için söz konusu olması imkansızdır.
Yüzlerce insanla gittin, tanıştın, hocayla sohbet
boyunca,
ettin, 7 yıl boyunca insan kaç kişiyle tanışır? Ben fakültede bir senede neredeyse 500 ila 1000 arası insanla tanışıyorum.
Evet. Değil mi?
Talebelerim var, gelen giden var falan filan yani.
Evet. Bu fakir ve hakir zatın aklına gelen bu hikayenin yakaz aleminde meydana gelmeyip rüya veya vakı aleminde meydana geldiğidir.
Böyle durumlar tabii bir Müslümandan nakil ediliyorsa İslamiyet'te hüsnü zan asıldır. Bunları biz tevil ederiz. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini tevil ediyoruz.
Evet.
Ayetleri bile tevil ediyoruz da.
Hikayeyi
ne tevil? Yani bir hikaye gelmiş. Gerçi biraz önce kendisi de. Bu adam bunu doğru yazmış mı?
Evet.
Bir adam bunu doğru laf söylemiştir. Anlayan yanlış anlamıştır. Yani alakaten biz anlayışı her zaman %100 doğru anlamıyoruz bir şeyi. Birisi bize bir şey anlatıyor.
Evet.
Benim meşhur bir hikayem var. Komutan diyor ki çavuşuna, efendim hizmet erine git diyor, askeriye söyle askerlerime. Yarın şu saatte avluya çıksınlar, içtima yapalım. Ay tutulacak veya güneş tutulacak neyse. Hepimiz bakarız, istifade ederiz yani. Ayın tutulması, güneşin tutulması ilginç bir şey değil mi? Değil mi? Her gün olan bir şey olmadığı için. Gidiyor çavuş veya işte hizmetleri diyor ki, yarın diyor komutanımızın emriyle güneş tutulacak. Tabii komutan her şeyi bilir ya, her şeyi emreder. Bütün askerler diyor bu komutanın emriyle tutulan güneş tutulmasını seyretsinler gibi bir şey söylüyor. Yani iki insan, üç insan hakikaten bazen çok ilginçtir. Numan Bey, siz bu konuda biraz kafa yoruyorsunuz. İletişim denen şöyle zor ki, siz hanımınıza bir şey söylüyorsunuz. Bu tam ters bir şey anlıyor.
Evet.
Hanım size bir şey söylüyor. 180 derece ters anlaşılır mı bir şey ya? Ben çok başıma geliyor böyle şeyler. Sonra iki gün sonra ya sakin kafa düşünüyor ya diyorum. Arkadaşım bana şunu söyledi. Hanım bana bunu söyledi. Ben bunu en olmadık şekilde anlamışım. Yani aynı evi paylaşıyoruz. Aynı iş yerini paylaşıyoruz. Yani nasıl bir insan, hani bir İngiliz'i sokakta görsem de bir lafın ters anlasam eyvallah. Farklı kültür, farklı lisan. Aynı kültürü, aynı havayı soluduğumuz iş arkadaşımız veya işte ev arkadaşımız, hayat arkadaşımız, eşimiz. Nasıl yanlış anlarım? Anlıyorsun işte. Şimdi bu zatlarda bu hikayeler anlatılıyor dilden dile, dilden dile. Sonra bir yazar oturuyor, bunu kitaba döküyor.
Evet.
En son kendisine ulaşan haliyle. Acaba doğru mu duydu? Doğru duyduğunu doğru yazabildi mi? Yanlış anlamadı. Adam doğru anlatmıştır da. Anlayan yanlış anlayıp yanlış yazmıştır. Bunları şimdi sorguluyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani biz tabii sufileri seven insanlar olarak sapla samanı birbirinden ayırmak durumundayız. Bize gelen her şeyi %100 doğrumuş gibi anlarsak bugün tasavvufi eserlerde anlaşılması zor, akla mantığa aykırı pek çok hadise var.
Evet.
Tabii burada aslında şu da var. Bir ibret verilmek isteniyor. Orada menkıbenin kendisi önemli değil.
Aslında oradan çıkarabileceğin hisse. Hani,
buradan bir hisse çıkar diyor.
Evet.
Biz de tutuyoruz. Hisseyi bırakıyoruz. Hani Leyla ile Mecnun'u anlatmış hoca derste bir saat boyunca böyle dil dökmüş falan filan falan filan. En akıllı talebe parmak kaldırmış hocam demiş. Leyla Mecnun'u neyse olur ya demiş. Şimdi yani bazen esas o önemli noktayı kaçırabiliyoruz.
Evet.
Bu sefer oradan yanlış bir şey ortaya çıkıyor. Mesele bu.
Mesele bu. Bu hikayeyi dinleyen kimse rüya ile rüyeti, yani gerçekte görmeyi karıştırmış, uyku halini yanlışlıkla yakaza hali olarak anlamıştır.
Şimdi bazen kitapta oluyor böyle şeyler. Hani biz de bazen böyle şey, tabii başıma şu geldi bu geldi falan anlatır böyle heyecanlı şekilde, hani biz bazen arkadaş şaka yaparız ya.
Uyandım ki rüyaymış.
Şöyle anlatır anlatır işte peşime polis düştü, hırsızlar düştü, beni kovaladılar, kaçtım ettim falan filan falan filan. Bir de baktım küt yere düşmüşüm.
Evet.
Deyince biz de hey Allah deriz ya, sabahtan beri senin adına çok üzüldük. Bizi de böyle şeye soktun, strese. Hani bazen bir arkadaşımız şaka yapar, başımıza gelmiştir. Sonra bir de baktım ki işte üstüm açık kalmış falan deyiverirler ya. O ana kadar biz ne yaparız? Heyecanla bekleriz. Şimdi bir adam bunu rüyada görmüştür. Ama yazan müellif, müstensih, rüyasını rüya tarafı demeyi unutmuştur. Rüya tabi kelimesini çıkarınca da sanki gerçekten yaşamış gibi anlaşılır. Bunu adam böyle hata yaptı diye biz de hatalı anlamak zorunda değiliz.
Yani şöyle olabilir.
Allah bize akıl fikir diyor, vermiş. Yorumlarız.
Evet.
Normalin ne olduğunu buluruz inşallah.
Hatta belki dediğiniz gibi rüya kelimesini çıkarttığında şöyle bir şey olsa. Mürşid İbni Sekine'nin bir müridi rüyasında bir
böyle gün, görmüş.
Yakalanmak için Dicle'ye girer.
Rüyasında
sadece olabilir. Rüyasında kelimesini çıkarmış olsa bitiyor yani.
Yani onu çıkardığı anda al başına işte hani bir deli taş atar bir kuyuya da akıllı çıkaramaz ya. Şimdi bakalım Allah razı olsun İmam Rabbani bizim adımıza bu taşı oradan çok rahat ve güzel çıkarıyor. Onu da söyleyeyim.
Bu tür karışıklıklar sıkça meydana gelir. Hatta kendisini görmesi, hocasıyla olan kıssası, çocuklarını ona getirmesi hep rüyada olmuş şeylerdir. Bu hikayenin peşi sıra Şeyh Muhyiddin İbni Arabi'den nakletmiş olduğu hikaye de bu kabildendir.
Demek öyle bir hikaye fütuhatta da geçiyor Allah alem. Bunlar da öyledir diyor. Yani İbni Arabi de anlatsa, kim anlatırsa anlatsın. Kur'an'ın ölçüsü bellidir. Kur'an'ın ruhuna, sünnetin ruhuna aykırı şeyleri yorumlarız. Şimdi buradan biraz önce hani ilk bölümde söylemiştim.
Evet.
Şöyle bir akım çıkmış mesela üzülerek. Yani biz tabii tasavvuf hocasıyız. Bunlardan da farkında olmak zorundayız. Şimdi Veysel Karani Hazretleri tabiindendir. Peygamberimizin zamanında yaşadığı halde. Bir çoban işte annesi yaşlı, bakıma muhtaç. Diyor ki evladım git ama diyor ben de bakıma muhtacım. Çabuk geri gel. Yani bir gün iki gün mühlet veriyorlar neyse artık zamanı. O da gidiyor yürüyerek. Peygamber Efendimiz bir seferde.
Evet.
Bekleme imkanı da yok. Evde bakıma muhtaç. Annesi var. Anne hakkı da vacip. Geri dönüyor. Ama hani bizde bir söz vardır. Yanımdaki Yemen'de. Yemen'deki yanımda deriz ya biz.
Evet.
Ruhu peygamberle beraber. Cismi Yemen'de de.
Evet.
Peygamber onun kokusunu alıyor. Onu çok seviyor peygamber. Onunla alakalı müjdeleri var. Ondan dua isteyin diyor. Hırkasını gönderiyor falan filan. Şimdi geniş bir şey. Adam birisi geçen çıkmış. Üveysilikte üveysilik, üveysilikte üveysilik. Ben rüyamda gördüm. Bana şu kadar zikir öğretildi. Şu öğretildi bana, bu öğretildi, o öğretildi. Böyle ondan sonra diğer tarikatları gereksiz görüyor. Yani onlar diyor falan filan. Sadece benim dediğimi yapsanız. Hatta onlar size garanti de vermiyor. Ben size garanti veriyorum diyor. Siz şusunuz, siz busunuz müritlerini çok övüyor. Zaten bir tarikatta müritleri böyle aşırı şımarttılar mı oradan kaçmak lazım. Ya tasavvuf nefsi yok etmeye çalışıyor. Sen bir adam nefsini şımartırsan. Ben desem Numan Bey sen çok şöyle büyük adamsın böyle. Sen bana hocam falan falan. Birbirlerimiz övdükçe Peygamber Efendimiz diyor ki toprak saçın yüzüne.
Evet. Neden?
O kadar önemli. Niye? Çünkü övgü, övülmek çok büyük bir fitnedir insan için.
Evet.
Her insan bunu kaldıramaz. Hazmedemez. Hazmedemeyince ya ben ama büyük adammışım ya. Ama evet. Güzel radyo programı yapıyormuşum ya falan. Ben olmasam radyo çöker. Ben olmasam fakülte çöker.
Evet.
Ben olmasam ülke çöker dersiniz. Ülke falan çökmez.
Siz çökersiniz.
Sizden çok daha iyi insan piyasaya çıkar ama siz çökersiniz dedi. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi Allah müritleri böyle gaza getiriyor. İşte şunu şu kadar zikir çekerseniz rüyanızda şunu görürsünüz, bunu görürsünüz. Zaten onun der demez. Müritler şuur altına o mesajı alıyorlar. Ben size dedim ki Numan Bey şu kadar zikir derseniz rüyanızda kuş görürsünüz desem. Şuur altı biliyorsunuz yanlışı doğruyu anlamadığı için hemen onu diyor ki Numan bu gece rüyanda kuş gör.
Evet ben görüyorum.
Seni şartlanıyorsun. Ulan ertesi diyorsun vay be Süleyman Hocam akıllı adammış ya. Bana 100 kere Allah de rüyanda kuş göreceğimi bildi.
Evet.
Daha çok bana. Ya bunlar lüzumsuz, gereksiz ve haddini aşan sözler. Tamam üveysilik dinimiz de vardır. Ama ve lakin tasavvufi eserlere baktığımızda her büyük Allah dostu üveysi bile olsa onu terbiye eden dedesinden, ninesinden, akrabalarından ve şeyhi de olmuştur.
Evet.
Buna rağmen tabii insan sağlam bir manevi terbiye aldı mı artık uçan kuştan bile bir manevi feyiz alır.
Alır.
Yani ki bir gül görür Allah'ımdır şunun rengine bak. Sibgatallah ve men ahsunallah sibah der. Şimdi yani bir adam onu ama öğretmiştir.
Evet.
Şimdi siz iyi bir ustalık öğrenmişsiniz Numan Bey. İyi bir kompütür sanatını öğrenmişsiniz. Açmasını, kapatmasını, tamir etmesini falan filan.
Evet.
Sizi biz yurt dışına bir yere göndersek, daha uzaktan bir kompütür görürseniz son model, ondaki 3-5 tane şey anda kaparsınız.
Evet.
O artık üveysiliğe giriyor bak şimdi. Dokunmadan, uzaktan görerek bile o kompütürün bazı özelliklerini öğrenir, hemen gelip uygularsınız.
Evet.
İyi bir mimar değil mi? Bir yurt dışına gider,
evet, kendi
bir adamı. Bakar, güzel bir mimari efendim eser. Ama evvelden okudu medresede işte mimarlık fakültesinde okudu bir sürü kafa yordu. Yani ben de giderim aynı binayı görürüm. Ben böyle bakarım. Ha güzel binalar gelip otururum evime. Ama iyi bir mimar anında oradan 100 değişik plan çıkarır. Gelir gelmez uygular ve daha güzel işte üveysilik böyle bir şey. Yani manevi terbiye önce alıyorsunuz bir şeyh efendinin dizi dibinde yetişiyorsunuz. Ondan sonra herkesten istifade edersiniz. Gelmiş geçmiş Allah dostlarının kitaplarından, ruhaniyetlerinden. Şimdi bu zat bütün bu canlı bir şeyh efendinin diz dibinde oturmadan diyor ki bizim sufiler ölmüş aslandansa diri kedi yeğdir.
Evet.
Diri kedi aslandan ölmüş ise daha iyidir. Niye? Ya öde bir kedi olsa fareyi yakalar, yılanı yakalar.
Evet.
Ölü aslan ne yapar? Tam tersine fareyi de eve çeker, yılanı da eve çeker.
Evet.
Etini, leşini yemek için değil mi? Evet. Şimdi yani bizim bu tasavvufi eserlerdeki bazı güzel böyle olguları, işleri sabote ederek, içini boşaltarak. Şimdi bugün çok yapılıyor maalesef bunlar. Yani hilafet çok güzel bir şey.
Evet.
Ama adam bir terörist organizasyon kuruyor, hilafeti getireceğim diye. Ondan sonra hilafet kavramının içi boşalıyor. Artık kimse hilafet diyecek hali kalmıyor.
Evet.
Birisi himmet kelimesinin içini boşaltıyor.
Evet.
Birisi başka bir zikir adı altında İslam'a uymayan bir zikir şekli geliştirerek zikir kelimesinin içini boşaltıyor. Başka birisi başka bir şey yapıyor maalesef. O yüzden biz sufi kesimi içimizdeki bu tür hata olabilir, yanlış olabilir. O arkadaşımız, o kardeşimiz hakikaten rüyasında bunları görmüş de olabilir. Ya oraya şeytani mi, rahmani mi, yani melekten mi geliyor, nefisten mi geliyor, neden geliyor? Şimdi bunlar hepsini aşıyor, silsileyi kaldırıyor. Bana rüyada göründü, işin aslı budur. Diğerleri yanlıştır, hiçbiri ben gibiyse garanti vermez.
Evet.
Ben garantili çalışıyorum. Ya bunlar çok tasavvufi adaba, erkana uymayan şeyler.
Evet.
Yani bu ülkede biliyorsun insanları imam diye yoldan çıkardılar değil mi?
Maalesef.
Sen şu şehrin imamısın, sen avukatların imamısın, sen bilmem nesin. İnsanlar böyle egoları şişti de o sapık yola dört ele sarılmadılar mı? Aynı bunu şimdi tasavvufa da uyguluyor bazıları. Bir kere beni gören işte hepsi evliya olmuştur, hepsi uçmuştur, hepsi sabıkun olmuştur falan filan. Böyle nefisleri okşayarak, gıdıklayarak, nefislere büyük büyük paylar vererek... Ondan sonra her şey üveysilik. Üveysilik deyince de bu sefer her türlü batıla yol açıyorsunuz.
Evet.
Ben de rüyamda mesela diyelim ki Numan Bey, sizin evinizi ben alacağım. Evden sen çık, ben oturacağım dedim. Şimdi bu iş o kadar sapık yerlere giriyor ki, değil mi? İşte en son ki bu ülkemizde yaşanan Elim hadisi, 15 Temmuz hadisi hepimiz biliyoruz. Hem rüyalar ile insanlar kandırıldı değil mi?
Evet.
Rüyada görülmüş, peygamber oraya gelmiş falan filan.
Evet.
Şimdi bunun biraz daha böyle çok aşırı olmayan, daha makul gibi gözüken bir veçesini birisi çıkmış iddia etmiş. Çok dikkatli olalım.
Hı hı.
Uyanık olalım. Bize düşmanlarımızdan zarar gelmez. Bize kimden zarar gelir? Dost bildiklerimizden.
Evet, evet.
Yani düşmanın düşman olduğunu bilirsin. Şimdi ülkemizin etrafında bazı hani sevdiğimiz, sevmediğimiz ülkeler var. Hepsini biliyoruz. Ona göre ordumuz tedbirini almış. Efendim
en
işte silahları, uçak savarları bilmem neler yerleştirmiş. Ona karşı sıkıntı yok. Esas sıkıntı nerede?
Dost
adam dostum diyor. Senin askerin kıyafetini giymiş. Hı-hı. Seni arkadan vuruyor.
Evet.
Senin memleketin vergisiyle alınan bilmem işte silahları kuşanmış seni vuruyor.
Hı-hı.
Ha bu adama karşı yapılacak şey çok az. Çok zor. Niye? Adam dost mu düşman mı bilmiyorsun ki.
Hı-hı.
Tasavvuf da böyle.
Evet.
Tasavvufa muhalifler belli. Onlar bize çok zarar vermiyor esasında. Bize zarar veren kimler? Tasavvuf kisvesine bürünmüş, tasavvufu istismar eden, tasavvuf yoluyla şöhrete,
evet,
şana, paraya efendim kavuşmak isteyen, hı-hı, tipler esas tasavvufa zarar veriyor. İbn Acibe diyor ki, gerçek sufi diyor, zenginken fakir olur.
Hı-hı.
Zengin bir adam gelmiştir tasavvufa, Allah yoluna vere vere,
evet,
yani hani fakir belki beş parası kalmaz ama, yani vermeseydi belki daha zengin olacaktı. Öyle, hı-hı, diyeyim. Yani daha meşhur olacak ya daha az meşhur olur. Yani normal bir iş adamı olsa saygın Türkiye'nin en önde gelen iş adamı olacakken Allah tabii gönüllerdeki yeri ayrı.
Hı-hı.
Allah katındaki yeri ayrı. Dünyevi manada söylüyorum bunları. Bunun diyor tersine sahtekar fakir olanları ise.
Fakir zengin olanlar.
Yani sahtekar olanları ise diyor. Beş parasız girer. Beş senede gökdelenler yaptırır.
Yani.
Lan nereden geldi arkadaş bu şeyin kaynağı? Hani tasavvuf zühtü. Efendim hiç bilinmez bir adamken rüyada gördüm bilmem ne yaptım der falan filan. Böyle kendi akranları arasına 100 puan öne fırlar. Ha, bunlar diyor bilin ki yanlış yoldadır. Tabii şunu da söyleyeyim. Allah sevdiği dostlarını meşhur da eder. Allah sevdiği dostlarına çok infak ettikleri halde kat kat zenginlik de verir. Bunlar da ayrı bir konu. Zaten evet, zekat malı azaltmaz, artırır. Ha, bu manada söylemedim. Yani biraz böyle hani akla mantığa aykırı evet, olan mal artışları falan
onlar da
ya,
belli oluyor zaten.
Oluyor
belli
zaten,
ediyor kendine.
Görüyoruz
yani. Belli ediyor, evet.
Yani adam şirket kuruyor bilmem ne yapıyor falan filan. Böyle holdingler yani olmayacak işler.
Evet.
Bunlar maalesef tasavvufun istismarıdır. Bunu üveysilik derseniz de yanlış. Ne derseniz deyin yani.
Evet.
Bunlar olacak işler değil.
Hocam en sonunda İmam Rabbani'de hikayenin sonunda devam ediyor da mektup ama diyor ki Allah Teala bütün her şeyin iç yüzünü en iyi bilendir. Bir de bedeni çekip çeviren ruhtur. Kalıbı düzene koyan kalptir ifadesinin Ne anlama geldiğini soruyorsunuz.
Onu önümüzdeki haftaya bırakalım ama netice olarak şunu söyleyeyim ki biz tasavvufi eserlerdeki her türlü rivayete inanmak zorunda değiliz. Kur'an'a, sünnete, itikatımıza. Mesela bir şeyle bitirmek istiyorum.
Buyurun hocam.
Bir eserde okumuştum. Şeyh Efendi demiş ki müriden git babanı öldür. Mürit de körü körüne gitmiş, yatak odasını basmış, babasını öldürmüş. Meğer annesi yanlış bir iş yapıyormuş. Yani ya arkadaş, fıkıhta böyle bir şey var mı Allah aşkına? Yani akla mantığa, dinimize aykırı yani. Şimdi yani bir Şeyh Efendi bunu söylemez zaten. Tamam mı? Bu tür fıkıh ilgilenen konularda şahitler bulunur değil mi?
Tabii.
Cezasını mahkemeler verir. Böyle abartılı, yanlış rivayetler çok var. Bunları okumayalım. Evet. Bazen beni böyle çağırıyorlar. Geçen gün bir yere çağırdılar. Falanca kitap okur musun hocam dediler. Okurum ama dedim. Bunu biraz dedim ben böyle şey yaparım. Yani o zamana göre normaldir. Bugün yanlış anlaşılıyordur mesela.
Değil mi?
Ashab-ı kiramın bile bazı yaptığı işler var ki o zaman normal. Bugün biz anlamakta zorlanıyoruz. Yani evet. Ortalığı kaşımamak, bulandırmamak lazım diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyicilerimize buradan saygılarımı sunuyorum. İnşallah hepimizin
İnşallah
hayatında
hocam.
Örnek olur bu güzel
Eyvallah.
Peygamber Efendimizin İmam Rabbani'nin belirttiği güzel misaller.
İnşallah hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacegan'dan Mektuplar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.